İyi günler. Yeni bir spor ve erkek programı. Bu adı biraz düşündük aslında. Erkek biraz fazla iddialı gelmeye başladı. Değil mi? Öyle. Deniz ve Can'la birlikteyiz. Baba oğul.
Merhabalar.
Merhabalar.
Bu ne oldu da biz erkek isminden hafif tırsmaya başladık?
Yani.
Valla ben tırsmadım aslında. Ya, sen tırsın değil mi?
Hayır, böyle mesela dergilerde kadın bölümü var. İnternet sitesinde kadın bölümü. Hiç erkek bölümü yok artık.
Ama Karavan Radyo'da biliyorsun şey, gastronomi de aslında genelde hanımlara yönelik program. Yani sonuçta bu da şey olsun ya.
Erkek olduğunu belirtmek istedik.
Burada ha, mesela bir erkek dergisi vardı. Playboy'u da artık çıplak resim yapmayacakmış.
Ya bunu ilk defa sizden duydum.
Evet, öyle mi?
Bu takip ediyor tabii, o normal bilmesi de. Evet. Bizim dergileri bırakalı çok oldu.
Bu aşırı maçoların vebalini hepimiz ödüyoruz galiba, değil mi? Biraz herhalde. Kusmakla. Evet, biz şimdi bu haftanın maçlarını konuşacağız ilk başta. Sonra biraz genel spor konuşacağız. Sonra kadın erkek ilişkileri falan filan. Değil mi? Bizim açımızdan.
Aynen. Evet.
Yani bir tek ortalıkta ortalığı maçolara bırakmamak için duyarlı, hassas ve duygulu, naif erkeklerin de olduğunu bir şekilde ispat edeceğiz. Ve feministlere karşı da bir duruşumuz var, değil mi?
Öyle.
Evet, bu haftaki ben bu program başladığından beri Beşiktaş maç oynayamıyor.
Evet.
Aynen öyle.
Yani biz hatta geçen gün Deniz'le onu konuştuk. Biz bu programa bir hafta ara verelim, Beşiktaş maç oynayabilsin diye.
Öyle konuşalım tekrar.
Evet. Ne oldu peki? Galatasaray yenildi galiba.
Galatasaray, evet, Ankara'da Osmanlı Spor maçında yenildi. Yani bu senenin klasik Galatasaray'ıydı. Pozisyona girdi. Çok pozisyon verdi. Öne geçti. Aynen Rize'de olduğu gibi. Sonradan iki tane yedi. Maçı kaybetti. Yani bu maçta Galatasaray için önemli şeylerden bir tanesi Muslera'yı ben ilk defa bu kadar, yani kalecilerini bu kadar kötü gördüm, öyle diyeyim. Ya da o kötü defans o iyi kaleciyi de bozdu. Bu açıdan da bakılabilir, bilemem.
Doğru bak bu söylediğin. Çünkü kaleci bir yere göre defans yapar. Bir yeri sağlama alır. O kalenin hiç ortasında durdun mu? 7 metrelik kalenin.
Durdum ben canım, durdum tabii.
Sen kalecisin zaten, evet, değil mi?
Bir de bu çok daha boyu kısayken, fiziği tabii şeyken durdu. Ufakken
yani
durdu.
Deli yani. İşi o kadar büyük bir kaleyi korumak. Yani. Evet.
Gerçekten nasıl savunacağınızı anlayamıyorsunuz. Bir düşünüyorsunuz ya, adam yakından vuracak, bir de 7 metre kale. Nasıl evet çıkartılır top?
Yani defans, evet, defansın yardımı şart.
Kesin.
Değil tabii mi? Free kick'te bile defans.
Ya yani baraj, yani
baraj bir
genelde
taraf.
Genelde tabii barajı da kaleci kurdurduğu için orada da şey kaleciye patlar genelde. Baraj hatalarındaki şeyler. Yani oyuncular sıçramazsa oyuncuya şey bulunur ama genelde orada %75 de kaleciye patlar olay. Yanlış kurdurdu diye.
Ben
Deniz tabi anlatsın. O kalecilik yaptığı için o daha iyi bilir o işi.
Öyle, şu unutmadan söyleyeyim.
Sende kaleci şarkıcılık da var mı sende?
Şarkıcılık yok ya.
Ya Julio Iglesias. Julio Iglesias çünkü hem kaleciydi biliyorsun hem de şarkıcı.
Kıvırtır, söyleyemez de.
Güzel kıvırtırım onu. Yalan.
Nasıl? Yani. Kıvırtırım ne demek?
Yani hani
İşte her konuda kıvırtır, öyle diyeyim.
Dansöz gibi diyeceğim ama yani iyice yanlış olacak. Şu Muslera konusunu unutmadan söyleyeyim. Söyle.
Bu Muslera bu arada kaç senedir var abi? Ben yani 5 sene garanti değil mi?
4-5.
Bu performans düşüşünü hakkında çıkan kulüpten ayrılacak. Bu yasak geliyor, işte Muslera gidebilir. Şu
İyi de ben o çocuğun öyle bir şey yapacağına inanmıyorum.
Ya öyle değil ya. Ama sonuçta bu dedikodu işleri adamın kafasını karıştırır ya, değil mi? Yani
bizim basında dedikodudan bol bir şey mi var Deniz? Yani,
tabii bir de bir oyuncunun antrenörüne güvenmemesi, antrenörünün karakterine güvenmemesi oyun performansını çok etkiler. Ben voleybolu bir antrenör yüzünden bıraktım.
Evet. Ben de basketi bırakmıştım öyle genç.
Yani ben Muslera'da Denizli'ye karşı da bir şey oldun ama şu Galatasaray takımında şöyle bir şey var. Tabii siz hani istediği kadar Galatasaray taraftarı şey diye düşünsen bu fark, iki takımla bu fark kapanmaz. Tepede bir takım olsa o takım sendeler, kötü oynar, formsuz bir döneme girer ama burada şey, iki takımla puan farkı
ciddi
şekilde açık durumda. Dolayısıyla bu oyuncu, yani Galatasaraylı oyuncuların motivasyonunu şey mutlaka etkiliyordur. Etkilememesi söz konusu değil.
O kadar uzak bir puan farkı mı var?
Tabii yani 12 puan. Zaten şimdi şöyle, devre başladı. Ciddi bir puan farkı vardı. Şimdi tamam, Beşiktaş 2 maç oynamadı ama Fenerbahçe 2 maçını kazandı. Galatasaray Fenerbahçe'ye göre ilk şeyde 3 puan daha fazladan geriye düştü. Bu arada da ligin boyu kısalıyor. O zaman 17 maç vardı. Şimdi 15 maç kaldı. O daraldıkça farkın kapanma şansı iyice azalmaya başlıyor. Yani öyle bir problem var Galatasaray için. Şimdi ben bitireyim Deniz bir tabii saniye. Beşiktaş bence içerideki Mersin maçını %100 kazanır. Hani sonuçta kağıt üstündeki hiç maç oynanmadan kazanılmaz ama kazanırlar diye düşünüyorum. Trabzon deplasmanı için yani ortada bir maç diyorum ama kazandıkları zaman gene bir puan öndeler zaten.
Trabzon'da mı?
Trabzon'da.
Çok zor değil maçı mi o maç?
Ya zor ama işte Trabzon'da hedefsiz kalmış bir takım sonuçta.
Trabzon'daki büyüklerin Trabzon maçları biliyorsun muharebe gibi oluyor.
Öyle olur doğru.
Üstelik de Fenerbahçe'ye.
Beşiktaş orada hep puan aldı.
Öyle mi?
Evet. Yani ama sonuçta tamam.
Benim şu senin dediğin motivasyon konusu çok doğru bence. Çünkü Galatasaray'ın şimdi ben maçı izlemedim. Hani böyle şey olarak konuşmayayım ama özetlerden şöyle bir şey gördüm. Osmanlı ikinci yarıda bariz Galatasaray'dan fazla istemiş bu maçı kazanmak.
Evet.
Yani böyle bir motivasyon eksikliği konusu bence de çok doğru.
Şöyle bak özetlerde görmüşsündür 3. golde. Adamlar iki kere vurdu döndü. Üçüncüde golü attılar.
Evet.
Yani.
Çok istediler.
Şimdi bir defans bu kadar şey yapıyorsa şimdi Mustafa'ya laf ettik ama yani.
Doğru defans Galatasaray.
Zaten şöyle bir istatistik de okudum ben. Galatasaray lig tarihinde 19. haftalar itibariyle en çok gol yediği sezon bu sezonmuş.
Denizli mi iyi gelmedi
şimdi
acaba?
Şimdi şöyle bir istatistik daha vereyim size. Hamzaoğlu'nun puan ortalaması 1.9'muş. Denizli'nin 1.57. Geldiği zaman için konuşuyorum. Hamzaoğlu'nun gol ortalaması 2.27'ymiş. Denizli'nin 2.14. Galatasaray'ın yediği gol ortalaması maç başına bunlar hep. Hamzaoğlu zamanında 1.18 iken Denizli ile beraber 1.57'ye çıkmış. Ama tahmin ediyorum bu kıyaslanan istatistikte Galatasaray'ın Denizli zamanında bir deplasman maçı fazla, bir iç saha maçı eksik hani ama ne kadar dengelenir ama sonuçta değişen bir şey olmamış. En azından
ama
onu görüyoruz.
Benim bildiğim Mustafa Denizli riski seven bir antrenör değil mi? Risk almayı seven öyledir, bir yapısı.
Öyledir. Hiç beklemediğiniz bir oyuncuyu beklemediğiniz bir yerde bir maçta bağlıdır. Çıkartır oynatır. Mesela hiç unutmam bir Galatasaray maçında Ali Güneş'i santrfor oynatmıştı. Sen hatırlarsın o maçı. Yani Fenerbahçe'de antrenörken. Kimse beklemezdi. Ali Güneş dediğin sağ bek bir adam sonuçta.
Bir de Türk futbol tarihinde tek antrenör galiba. Üç büyüklerin üçüyle de şampiyon olan.
Evet.
Doğru. Değil mi? Başka
yok. Başka yok. Benim hatırladığım Fenerbahçe'yi de ilk şampiyon yapan Türk teknik direktör Mustafa Denizli. Evet, 2000 senesi 2001. Öyle.
Şimdi ben birazcık da Osmanlı Spor'dan...
Yani bana sempatik geliyor. Bir İzmirli, ikincisi kafa yapısı bana yakın. Yani bir efendi adam, yani düzgün sonuçta adam. Yani bir Fatih Terim'den, bir Şenol Güneş'ten çok daha sempatik geliyor.
Oturduğu, kalktığı şey yani. Biz yani sen belki İzmir'den oturmuş kalkmıştın. Ben bir kere masasına oturdum Çeşme'de. Hakikaten çok efendi, çok düzgün şey bir insan.
Ölçülü,
evet. Esprisi yerinde, tadında.
O futbol oynarken fal solu vuruşlarda çok iyiydi.
Tabii. Ondaki sol ayak meşhurdur zaten. Kornerden falan golleri vardır.
Tabii kornerden, frikikten. Onu diyecektim. Kaleci mesela dedin ki barajı kaleci kurduruyor. Fal solu vuruşlarda ne oluyor? Onun riski hep var.
Hep var. Orada şey kimse kimseye suç bulmaz.
Bulamaz.
Mesela Selçuk Ünal'ın öyle attığı frikik golleri vardır. Ya ben Deniz'e bir lafım vardır abi derim. Burada kalede iki kaleci olsa bu top çıkmaz. Evet. Ona zaten tabii kimse kimseyi suç bulmuyor o tür gollerde.
Falso bu arada İtalyanca'dan gelen bir şey.
Ha, onu bilmiyorum.
Tabii. Falso İtalyanca sahte demek. Fake.
Yanıltıcı.
Yani yanıltıcı. Top buraya gibi gidiyor gibi gösteriyor. Başka tarafa
dönüyor,
gidiyor.
Kale tarafına.
Kaleciler için de yapacak zor bir şey top yok değil mi?
Zor toptur. Yani hele bir de yakın mesafedeyse falso vuruşu yapabilmek yakın mesafeden yetenek ister. Öyle bir oyuncuyla karşı karşıyaysanız zordur işte.
Ama yakın mesafede falsoyu alacak mesafe
vakit
yok
azdır,
ki.
Azdır ama yapabilen var. Mesela Selçuk İnan beceriyor o işi.
Hadi ya.
Güzel, evet çok güzel falso vuruşları var yakın mesafeden. Orada iş bitiyor zaten. Zorluyor.
Ben bir de Mustafa Denizli açısından iki şeyi anlamadım. Bir, niye Yasin yerine Olcan'ı tercih ediyor? Tabii ki teknik direktör o antrenmandaki durumunu, şeyini o görüyor. Ama Yasin özellikle geçen sene ikinci yarı Galatasaray'a şampiyonluğu getiren oyuncuydu.
Bugün bir haber okudum. Yasin'in menajeri sanırım biraz sert bir açıklamalar yapmış. Çok büyük tepki vardı sosyal medyada.
Onu, yani ben onu okumadım. Hı-hı. Bir de Ankara'da hava -14-15'ti galiba maç günü. Evet. Şimdi siz apar topar bir transfer yapıyorsunuz bu kadar zordayken.
Norveç Ligi'nden.
Norveç Ligi'nden. -30'lardan, 25'lerden geliyor adam. Linnes'i bu maçta oynatmıyorsun. Bana da bu biraz garip geldi.
Doğru. Yani soğukta, soğuğa alışık olduğu için
tabii. Mi? Ya bir de iyi oyuncu
ama
zaten.
Belki takımı
bir hazır geldi.
Ama bir takımı ısınsın diye bekletmiştim.
Yani bilmiyorum da.
Olabilir ama adam zaten soğuk yani.
Bir
adam
de bitmiş bir ligden geldi. Hazır geldi adam. Bilmiyorum.
Hiç mi sokmadı?
Hayır, hiç oynatmadı. Sonra kupa maçında oynattı galiba. O gün sokmadı, hatırlamıyorum.
Peki bir şey söyleyeceğim. Bu teknik direktörlerin de işi zor. Yani birini sokuyorsun, kötü oynarsa adam kötü oynamış olmuyor. Sen niye bu adamı
tabii
soktun
canım,
oluyor?
Şimdi herkes teknik direktördür. Biz de burada aynısını yapmıyor muyuz şu anda yani?
Tabii.
Özellikle
evet, evet. Yani bir de olmuşun üzerine konuşmak iyidir. Evet. Ama bilmiyordu ki adam böyle olacağını.
Doğru.
Yani sonuçta ben koştukta şöyle bir şey öğrendim. Hiç kimse kendisi için kötü olanı istemez.
Tabii ki canım, mutlaka.
Anladın mı? Yani herkes o seçimi tabii kendisi için en doğru olduğunu
tabii
düşündüğü
menfaati
için.
Menfaati doğrultusunda.
Evet, yapmıştık. Sonradan neticeler değişik çıkabiliyor.
Benim gözlemlediğim, bu futbol için konuşuyorum, en günahkar iki mevki, bir kaleci, iki teknik direktör gibi. Ya ikisinin de hatası çok zor affediliyor hata yaptığı zaman. Kalecinin özellikle gol yediğinde bir hatalı gol haftalarca konuşulur. Teknik direktör de ilk başı yanan olur kötü gidişlerde.
Tekniktir, evet. Kaleci bütün bir maçın sorumluluğu üstüne binebilir tek bir hatayla. Aynen. Ama bu mesela 5 penaltı kuralı var futbolda. Ben ona tamamen karşıyım.
Şey, futbola uzatmalar yani.
Ha, şey, evet. Yani futbola kumarı getiren bir şey bu bence. Düşünsene, evet, Dünya Kupası finale oynuyorsun ve sen bir takım sporunu seçmişsin, futbolu seçmişsin. Yani takım sporunu seçmiş olmak ne demek? Bir takım olarak galibiyeti ya da mağlubiyeti üstlenmek demek. Değil mi? Gidiyorsun, sana penaltı atışında bir penaltıyı avuta atıyorsun ve o ülke dünya şampiyonluğunu kaybediyor. Ve bu sorumluluk senin üstüne biniyor.
Bir yerde kumara dönüyor.
Bu kumar abi.
Yanılıyorsam düzeltin. Bu penaltılar futbolun tarihinden beri böyle değildi. Benim bildiğim
değil.
Para atıyorlar.
Yazı tura vardı.
Yazı tura atıyorlar.
Düşünsene.
Ben biliyorum onu. Ben çocukken Altay Göztepe Fuar Şehirleri Kupası'nda neticinin.
Yani geliyor,
evet.
Havaya.
Aynen öyle. Ben onu biliyorum yani. Abi. Ben onu biliyorum. Ben onu küçük bir çocuktum.
Ben de hatırlıyorum yani şeyi.
Aynen, Fuar Kupası, doğru.
Ben evet, ama o yani. Bence yine de 5 penaltıdan iyiydi. Niye? Suç kimin? Yazı Turan'ın şansı. Suçlu yok yani. Hayır, suçlu yok. Suçlanacak biri yok. Öyle. Öbür türlü bir İtalya, Baresi mesela penaltı kaçırdı. İtalya dünya şampiyonluğundan oldu. Bu vebal çok yüksek değil mi bir oyuncu için?
Di Baggio da hep kaçırırdı.
Yani 70 milyonluk bir ülkenin bütün şeyi senin üstüne biniyor. Korkunç bir şey abi.
Bu
yani ben bireyi düşünen bir humanist olarak buna karşı çıkıyorum. Bireyi düşünmek lazım.
Belki bir önerim var mı?
Var. Maç gol olana kadar devam abi. Ha. Altın
o da,
gol.
O da şimdi diyor, humanist düşünelim. O da insan sınırlarını çok zorlamıyor.
Zorlasın abi.
Maç,
bunlar sporcu. Sporcu dakika. Abi. Bu yani, uzasın gitsin sonuna kadar gitsin.
Dayan. Baskette de tabii.
Bir ara tabii bunu şey çünkü bilemiyorum. Altın gol gelmişti biliyorsun.
Altın gol işte, ben altın golcüyüm.
Hani 105'te 110'da olursa
İstediği
zaten
zaman olsun.
Kalmıyordu. Gol olunca
abi
bitiyordu.
Gol olana kadar. Çünkü ne oluyor? 5 penaltıda bir yerden sonra iki takım da artık bırakıyor.
Ayşe, Tony'nin dediği şu. 120'de zaten millete kraplar girmiş. Zaten bu 130'dan fazla
gol
uzamaz diyor. O 10 dakikada biri atar diyor.
Tabii. Tabii. Yani bir de şu var. Zaten başlıyorlar top çevirmeye. 5 penaltıya kalsın diye sonlara doğru.
Tabii o tarafı da var.
Öyle değil mi? O tarafı da var.
Daha çok yorulan, daha az pozisyona giren takım başlıyor top çevirmeye.
Ama ne oluyor? Herkes parayı düşünüyor. 5 penaltının korkunç bir konsantrasyonu var. Değil mi? Seyircisi var.
Hakları da var. Mesela geçen Dünya Kupası'nda Hollanda teknik direktörü, hatırlıyor musun? Son oyuncu değişikliği hakkını kaleciyle kullandı. Kalecisini çıkardı bütün maçı oynayan. Hiç ısınmamış kalecisini oyuna
yani
soktu.
Yani oyunda daha iyi olan kaleci oyunda oynadı. Ama öbür yedek kalecinin penaltıda bir artısı varmış.
Ve 3 penaltı kurtardı.
Bir dakika
adam.
Kala onu soktu.
Peki bir şey soracağım. 5 penaltı sırasında kalecinin yerine başka bir oyuncu geçebilir mi? Bak enteresan bir soru bu.
Enteresan
güzel
bir
soru,
soru
oldu. Herhalde sakatlanırsa geçiyordur.
Evet,
başka türlü
öyle
geçemez.
Kurallarda yok.
Geçemez mi normalde?
Ay,
mesela üçüncü penaltıdan sonra kaleci diyor ki bacak ağrısından bir gol yemiş. Diyor ki hakeme, benim moralim çok bozuldu. Ben kalede durmak istemiyorum. O takımdaki başka bir oyuncu kaleye geçebilir.
Benim o kuralla ilgili hiçbir bilgim yok.
Benim de bilgim yok ama tek bildiğim sanmıyorum olabileceğini.
5 penaltıdan önce şeyi yazıp veriyorsun.
Liste, o liste.
O listeye göre takip ediliyor. Ona eminim. Ama o kaleci o arada 3. 4. penaltıda hani sakatlık çiğneyecek. Sakatlık numarası yapabilir.
Tabii.
Bilemem. Yani.
Acaba nasıl oluyor? 5 penaltıyı kim seçiyor? O antrenör mü seçiyor? Önce
tabii
o oyun...
oyuncularla konuşuyorlar. Mesela bazen listeden şahit listeden oluyorsun, o hani beni yazma diyor falan. Hani o günkü durumu,
motivasyonu
yani, bilmem neyse onları o kameradan görüyoruz. Ama tabii ki teknik direktör seçiyor.
Sen ister miydin mesela atmak?
Yok, ben zaten çok top oynadım ama hiçbir zaman iyi penaltı atamadım.
Büyük topçuların çoğu atamazmış yani penaltı.
Hiçbir zaman iyi
penaltı niye atamazlar onu biliyor musun?
Yok.
Ben sana söyleyeyim.
Ben heyecanlanırdım, net söylüyorum.
Niye söyleyeyim? Büyük oyuncu iyi penaltı atamaz. Niye atamaz? Çünkü korumakla mükellef olduğu büyük bir ismi var. O ona evet, çok baskı yapar.
Evet, evet, evet. DiBaggio ya.
O da büyük baskı. İsmin ne kadar büyükse alacağın tepki o kadar büyük olacağı için eş orantıda.
Yani istemezsin. Hiç heyecanlanmazdı.
Ve genelde bence şey oluyor ya. Yani kim kendi sahasındaysa onun baskısı daha fazla oluyor. Çünkü kendi seyircinin önündesin ya. Yuhalanma riski var.
Bir artı ama şeye bakmak
artı
lazım.
Değil bence eksi.
Hayır, eksi diye söylüyorum.
Ben eksi diyorum.
Baskıdan dolayı. Evet,
baskıdan dolayı. Yani sen şimdi ufakken düşün, annen baban seyretse daha çok heyecanlanmaz mısın?
Heyecanlanırsın tabii, doğru. Ama şimdi şunu da düşün, rakip takımın oyuncularına da ev sahibi bir baskı
kurabilir. O oyun içinde olabilir.
Oyun
penaltı
içinde.
Penaltı için
rengi değişiyor. Doğru, başka doğru. Bravo. Doğru, başka doğru. Bir psikoloji var penaltıda
tabii.
Çünkü.
Evet.
Penaltıda kimse attın diye aslan niye attın demiyor.
Doğru.
Ama golde diyorlar, bak nasıl attı bu golü falan. Hı-hı. Ama penaltıda atamadın mı konuşuyorlar. Hı-hı. Peki gelelim şeye, teknik direktör böyle dedin ya, kafası çabuk kopuyor mu Türkiye'de?
Vallahi Türkiye'de çok çabuk kopuyor. Şöyle bir araştırma yapılmış hatta bu hafta içinde. Hemen aktaralım onu dinleyicilerimize. Araştırma 2012-2013'ten beri ama biz şeyi söyleyelim. Bunun tap yaptığı noktayı 2014-2015 sezonunda 5 büyüklükte bizim ligimiz arasında bir istatistik var. Süper Lig'de tam 18 teknik direktör değişmiş.
En yakını hangi lig ve kaç?
En yakını La Liga İspanya Ligi 11. Ondan sonra sırasıyla Bundesliga geliyor 8. Premier Lig ve Serie A 7'şer. Fransa Lig 1 3.
Tamam. Peki bu 2015-16 sezonunun şu ana kadar herhalde gene öndeyiz.
Oynadığımız şu sezonda bizim tam 14 teknik direktör değişti.
Hadi ya. 25'ini Cavcav halletti.
Daha bir sezon... şey söyleyeyim. Cavcav Gençler Birliği mi? Abi kendimi bildim bileli o vardır ya. O ilk Afrikalıları getirip
tabii,
çok ucuza.
Moşe, Kuşe.
Çok ucuza adam, değil mi?
Süleyman Yula.
Şeyde Ahmet Hasan da ilk o getirdi Türkiye'ye. Sonra ama Beşiktaş'ta oynadı senelerce Ahmet Hasan.
Kendine has bir adam galiba.
Evet.
Ama ne oluyor tabii, uzun seneler kaldığı için megalomani hat safhada değil mi?
Bence de biraz öyle.
Egosantrizm.
Yaş sınırı da var.
İlhan Bey'de yaş sınırı da var biraz tabii. O bir beyin kanaması problemleri falan da geçirdi. Sağlık problemleri de var.
Öyle.
Yani diyorsun bir daha Türkiye'de kaç antrenör değişmiş?
Bu sene
geçen sene.
Geçen sene 18.
Birinci ligde 18 antrenör.
Zaten
lig...
18 takım var ligimizde yani.
Yani her takımın bir kafa uçmuş yani.
Hayır,
muhtemelen. İkisini yani bir takımın iki değiştirdiği olmuş ama
olmuştur
bir takımı
yani.
Kadar teknik direktör.
Evet. Evet. Diğer liglerde bize en yakın kim?
En yakın İspanya 11. Onun harici en yakın Almanya 8. 8-7-7-3 gidiyor. Evet. Ya bizde bence genel olarak bir şey var. Bu sabırsızlık var.
Bence bizde şu var abi. Kulüp başkanları padişah gibi. Biraz teknik de... direktörler de sadrazam gibi.
Böyle bir de bizde tabii.
Hani baksın teknik direktörler kafayı kurtardıklarına da bak.
İki üst üste yenilgiden sonra seyirci de başlıyor. İşte atıyorum Adnan diyelim antrenör adı. Adnan istifa diye. Evet. Küfür ediyorlar adama. Yani bir de o tarafı var işte.
Bizim bir de
sokakta laf atıyorlar.
Oyuncu beğenmediği zaman hemen içeriği karıştırabiliyor.
O tarafını ben bilmiyorum tabii yani.
Biz
oraya
bence yurt dışında
de
daha fazla. Bizde bence bu daha çok olan bir şey. Soyunma odasındaki atmosferin evet, değişimi daha hızlı.
Ama bizde yine teknik direktör oyuncudan çok daha şeyli değil mi?
Motivasyon açısından bakarsak tabii.
Hoca deniyor yani
hoca,
sonunda.
Aynen öyle.
Mesela Türkiye'de Fatih Terim ilk gittiğinde kendisi bir megaloman olduğu için bu İtalya'da şeye takmıştı. İyi bir oyuncu vardı, ona takmıştı. Benim dediğim
İnzaghi
olacak.
Mi?
Inzaghi değil, unuttum şimdi. Fiorentina'da.
Rui Costa'yı çok severdi.
Ha, Rui Costa. Onu severdi, birini sevmedi ama çok iyi bir, en çok parayı alan adamdı. Hı-hı. Ve kulüpte tabii ki onu tercih etti. Fatih Terim'i yolladılar.
E şey derler ya, Fatih Terim'in Milan'dan kovulması için.
Inzaghi'nin
bilerek son maçı penaltıyı atmadı, kaçırması diye. Evet. Gitsin diye öyle bir şey yapmış.
Biz onu İtalya'da şeye gittik, Napoli'de bir turda. Restorandayız. Adama sorduk, Fatih Terim için ne düşünüyorsun dedi. Mezzo pazzo dedi. Yarı delidir o dedi.
Grande diyen de çok ama. Grande
İlk baştaydı o. Evet. Neyse araya böyle. Bir şarkı atalım mı?
Atalım.
Biraz bir
gelsin.
Oo, bayağı bir 25 dakikayı doldurmuşuz. Benim bir, bu çalacağımız şarkı slow bir şarkı. Bee Gees. Bee Gees'in bir yorumu ama bence Bee Gees'ten daha güzel söylüyor. Al Green söylüyor. How Can You Mend a Broken Heart diye bir şarkı.
Bir hadi bakalım.
Kırık bir kalbi nasıl onarırsın?
Ben dinlemişimdir mutlaka da, ben bu tür şeyleri kafada tutmuyorum. Öbürlerini tuttuğum için.
Aha. Sonra yine biraz daha genel anlamda spor konuşuruz. Sonra da tamam, biraz kadın erkek muhabbeti yaparız abi.
Can you stop the rain all I have. Stop us, that old sun shining. What makes the world go round? And sometimes I have to say, yeah, I just wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? Baby, I'm gonna say, baby. So broken heart. I think I know I believe I feel like I got to. I feel like I wanna live again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me, how can you stop the rain from falling down? Clothes all wet, tell me, how can you mend my, please help me mend my broken heart. I think I believe I got a feeling that I want to live and live and live. La la la la la la.
Evet. Şimdi Fenerbahçe'den bahsetmedik galiba, değil mi?
Evet, bahsetmedik. Orada hani aslında klasik gene bir Fenerbahçe maçı. Bana göre gene çok zevkli bir maç değildi. Gene geçen haftaya göre, genelde giderken her hafta oluyor diye anlamasın dinleyicilerimiz. İlk penaltı çok tartışılacak bir penaltıydı. Yani şöyle bir şey var. Mesela Rize ilk şutunu 34'te attı. Bir Volkan'ın kısa pasıyla bir pozisyona girebildiler.
Daha ilk şutu 34. dakikada
evet,
mı attı?
Şut olarak. Bir, ama Volkan'ın bir kısa şeyi yani vardı. Orada bir orta attılar. O şey olmadı.
Ya bu şu demek. Kaleci 34 dakika yatabilirdi kalede.
İşte o şey, pozisyon hariç. 6'ya 0 korner. Fenerbahçe 12 şut atmış. 3 isabet. 34. dakikada daha bu. 15 orta yapmış. Toplu oynama süreleri 65'e 35. Böyle bir maçtı. Markovic iyi başladı maça. Özellikle ilk 15 dakika. Ama Fener ve Mehmet Topal'ın bir kafası vardı Joseph'le Mehmet Topal'ın, ki o birinci dakikadaydı Mehmet Topal'ın, ki ciddi bir pozisyondu. Yani Fenerbahçe'nin ciddi ama ikinci yarı şey değişti. Oyunun şeyi, çünkü 46. dakikada Volkan klasik konsantrasyon bozukluğuyla gene bir penaltı yaptı. Maç 2-1'e geldi. Ondan sonra Rize bayağı bir şey...
Kaleci Volkan mı?
Evet, kaleci Volkan.
O düzeldi mi o arkadaş? Öfke patlamaları falan yapıyor
ya
mu
işte
yine?
Onun vardır, azalttı ama onun vardır böyle şeyleri.
Peki bir şey söyleyeceğim. Hani evveli hafta bir Fenerbahçe Eskişehir maçı izledim. Yani tatsız tuzsuz bir şeydi.
O kadar tatsız tuzsuz değildi açıkçası ama... Ha. Fenerbahçe'nin bu seneki gene vasat maçlarından biriydi. Şöyle ki pozisyon vermiyorlar. Ama
onlar da bence, fazla bir şey yapmıyor.
Yani işte Deniz daha iyi anlatır onu. Şeyde yaratıcı bir oyuncu yok, evet. Takımda problem orada.
Yani Fenerbahçe topu defanstan orta sahaya güzel aktarıyor. Orta sahada paslaşmalar güzel, fakat ne oluyorsa bu üçüncü bölge dediğimiz rakip takımın kalesine giden final tarafta, pasları final denir. Paslarında bir türlü
çok büyük bir eksikliği var.
Kilidi açamıyor. Rakip takımını kim olursa olsun, kötü de olsa, iyi de olsa ya bir şekilde gol atıyor Fenerbahçe. Bu da ilginç bir şey. Maçları da kazanıyor. Fakat hiçbir
yemediği
zaman
yemediği için kazanıyor.
İstediği o hücum ataklarını gerçekleştiremiyor.
Kaç yani, maçı var 1-0 kazandı. Tabii, yemediği için 2-1, kazanıyor. 1-0. Ya 2-1 de gene 2 gol atıyor oğlum. 1-0'la kazandığı kaç tabii. maçı var?
Finishing, yani, finishing kötü diyor.
Pas, pas.
Pas, pas konusu ya. Aslında finishing
dersek şöyle olur. Bitirici forvetler mi? Kötü manasına gelir değil. Forvetlere zaten çok top gelmiyor.
Evet. Onlara yani, zaten pozisyon
yaratılıyor. Fenerbahçe mesela Fernando 10 pozisyona girip de 9'unu kaçırıyor gibi bir olay yok ortada.
Mesela bakın Van Persie geçen hafta bir açıklama yaptı. Çok da güzel bir açıklama yaptı maç sonu. Dedi ki benim yaptığım koşuları, aralara kaçtığım düz koşuları görmek zordur dedi. Bunları takım bana da alışınca, ben de onlara alışınca daha güzel olacak dedi. Hakikaten Van Persie'nin çok zeki koşuları var. Boş alanlara, çapraz koşuları. Bunu anladığım kadarıyla biraz da uyum meselesi. Hala bir alışamamışlık var onun şeylerine. Önemli bir konu.
Zaten sakatlıktan dolayı bir süre oynamadı. Bir süre hazır olmadığı için oynamadı. Hı-hı. Bilmem ne zaten neyine alışacaktık yani.
Yani tabii.
Şeyi yok.
Evet. Peki futbolla bitirdik mi? Biraz bu bisiklet mesela evet, Avrupa'da
çok önemli.
Avrupa'da çok çok ilgi gören bir spor.
Çok ilgi gören bir spor. Aslında ülkemizde de ilgi gören bir spordu. Buna rağmen bir profesyonel takımımız vardı bisiklet konusunda. Torku Konya Şeker Spor. 2008
yani Türkiye'nin en iyi bisiklet kulübü Konya'da
diyebiliriz.
Mı?
Evet. Diyebiliriz.
Niye evet. Konya'da?
Konya'da başlamış.
Niye ama?
Sponsor oldu. Sponsor Torku firması.
Hı. Ama için. Hayır ondan değil bence.
Ne? Bence Yunanistan'da velodrom vardı onun için.
Yüzey şekillerinden. Çünkü Konya dümdüz bir şehir.
Farklı olarak diyorsun.
Dümdüz bir şehir. Mesela Hollanda'da çok bisiklete binilir. Çünkü Hollanda'da da denizin Arabi. Altında ya dümdüzlük.
Sıkıysa Yeditepe'li İstanbul'da bin bisiklet.
Tabii bin bakalım bisiklet. Tabii. Konya'da dümdüzlük.
Evet. Ve
o da enteresan.
Kurulan 2008 yılında ilk profesyonel olan bisiklet kulübümüz 2 hafta öncesi itibariyle kapandı olimpiyatlara 4 ay kala çünkü sponsorunu kaybetti. Çok da başarıları var ki altyapısından yetişen Ahmet Örkan 2011 yılında kendi yaş grubunda Avrupa şampiyonu oldu bisiklette.
Hadi ya.
Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hep bizi gururla
mücadele eden. Hayır bizdeki yabancı bir bisikletçi vardı. Çok iyi bir bisikletçi.
İsmini ben de tam olarak hatırlamıyorum.
Hayır bizdeki Cumhurbaşkanlığı önemli değil de Avrupa'da derece alması müthiş bir şey.
Ve maalesef 2016 Rio'yu hedeflerken Rio olimpiyatlarına kapandı. Bu da bizim adımıza büyük bir eksi Türk sporu adına. Ki bizim ülkemizde ben bisiklet sporunun sevildiğini de düşünüyorum.
Peki devlet sponsor olsun abi.
Değil mi?
Evet. Devlet nerede? Madem böyle bir spor var. Avrupa şampiyonu olmuşsun.
Bir de bir ülkemizi temsil edecek. Evet. Böyle kalmamız gerekiyor. Ben dinleyicilerimizin de ne düşündüğünü merak ediyorum. Sosyal medya hesabından ulaşabilirler eğer bir görüşleri varsa bu bisiklet konusunda. Diğer konu.
Evet. Bir de senin şeyin vardı bu. İzmir Kulübü Altay. Ben de doğuştan evet. Altaylıyım. Şimdi Beşiktaş'a aynı renktaş Beşiktaş'a da sempatim var.
Çok güzel.
Altaylı böyle. Küçük bir çocuğun başına gelenler beni etkiledi. Biraz bahsetmiştik programdan evvel. Onu paylaşır mısın bize?
Şimdi şöyle El Cezire Türk'ün haberi Altaylı Kenan diye bir haber. Kenan 15 yaşında şu an. Bundan 5 sene önce gözlerini kaybetmiş. Tespit edilemeyen bir rahatsızlık, gözüne bir şey kaçıyor. Bunun ne olduğu tespit edilemiyor ve bu sürede Kenan maalesef kör oluyor.
İki gözü de.
İki gözü de evet, görmüyor. Fakat Kenan'ın Altay sevgisi bitmiyor. Babası da ona destek oluyor, her hafta maçlara götürüyor. Ve Kenan'a 90 dakika boyunca bir spiker gibi maçı anlatıyor. İşte şu kalede şu oluyor, top şuna geldi, şuraya gidiyor, şuna pas verdi. Çok bence güzel bir şey. Bu futbolun aslında sadece 22 adam ve bir toptan ibaret olmadığını bize gösteren bir şey.
Evet, sevgi de var yani
sevgi
bunda.
Sevgi de var.
Enteresan daha... yani bir radyo spikeri bütün herkese anlatır ama tek kişiye anlatıyor, oğluna anlatıyor. Herhalde statta böyle kuytu bir köşe arıyorduk. Gürültü olmayan ki çocuk duyabilsin.
Yani aslında öyle de değil. Şey El Cezire'nin videolu bir haberi. Gayet de hani şey içinde bir tutkuyla anlatıyor. Şöyle oldu böyle oldu gidiyor falan. Benim çok hoşuma gitti.
Tabii sen o linkini belki verebilirsin şeyden Tony.
Bir an ona bir bakayım.
Ha, bak da hesaptan belki. Hani merak eden
ve mesela dinleyicilerden. Kenan diyor ki hani Altay diyor benim her şeyim ve babası da onun bu sevgisini hiç şey yapmıyor. Yani kolay gitme demek kolay. Oğlum başına bir şey gelir demek kolay. Tutuyor kolundan götürüyor ve maçları anlatıyor. Şimdi Altaylı futbolcular da sponsor oluyormuş. Deplasmanları birlikte gideceklermiş. Deplasman maçlarına da. Kenan'ı alıp birlikte.
Hadi ya.
Evet.
Müthiş.
Çok güzel bir hikaye gerçekten.
Ben bunu hemen buldum. Koydum şeyde Twitter'da.
Başka sen de
bir haber. Bir de bu Göztepe'nin kulüp başkanı mesela. Evet, Galatasaray'da başkanı. Bir şey var dediniz. Futbolcu, sporcularla.
Sporcular değil.
Değil. Seyirciyle yönetim arasında.
Ya onu Deniz söyledi. Benim fikrim.
Tabii görüşümüz farklı oluyor. Yani. Benim kendi çevremden ve sosyal medyadan da gözlemlediğim Galatasaray kulübünde böyle bir uzaklaşma vardı. Bunu geçen hafta biraz.
Soğuma diyelim. Hafif.
Soğuma diyelim. Aynen öyle. Olumsuz bir şey olarak söyledim.
Taraftar soğudu yani kulüpten.
Bence kulüpten öyle. Diyemezsin.
Yönetimden.
Şu anki yönetimden. Bunun bir güzel örneğini de bu hafta verelim. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil kulübün sosyal medya hesaplarını bu hafta sonu kendisi aldı. Kendisi kontrol etti. Tweetler attı. Instagram'a fotoğraf koydu. Deplasmanlara taraftarıyla birlikte gidiyor. Maçlarda taraftarıyla birlikte izliyor yeri geldiği zaman. Ve aynı zamanda Karşıyaka'yla da arasını belki daha önce olmadığı kadar iyi tutmaya çalışıyor. Mesela Karşıyaka'nın Barcelona ile EuroLeague maçına izleyici olarak geldi.
Ya çok iyi, süper.
Çok güzel bir şey.
Humanist bir arkadaş.
Evet, aynen öyle ve bu bence kulüp...
Bu genel enerjinin arasında sahibi galiba, değil mi?
Öyle.
Genel enerji şeydi, evet. Erbil'deki.
Mehmet Kara Mehmet'le ortak.
Evet, evet.
Bu kulüple taraftar arasındaki güzel bir ilişkinin de örneği olabilir. Ülkemiz için de güzel bir örnek.
Evet.
Ülkemizdeki yönetim taraftar ilişkisi konusunda.
Benim zamanımda İsveç'in bir başbakanı vardı. Olaf Palme.
Evet.
Biliyor musun? Çok mütevazi, halkın içinde korumasız dolaşırdı falan.
Uruguay devlet başkanı da öyleydi, o bir da önceki. Öyle.
Evet.
O
evet.
Da çok şey bir adam.
O da İzmir'e geldi ya, izdiham evet, evet, oldu.
Evet. Vosvosçu.
Ha?
Vosvosçu.
Evet, evet. Bir Vosvosçu vardı. Evet. İyi, sporu tamamladık o zaman. Gelelim mi kızlara?
Gelelim.
Karşı cinsimize. Evet.
Burada en çok laf hakkı Deniz'in.
Deniz'in.
Bana bakma Tony.
Niye öyle, bizim de var canım.
Bizim yok demedim. En çok onun dedim.
Şimdi bak bizim, ben şöyle yapalım. İlk şeyden bahsedelim. İlk karşı cinse temaslar. Bence güzel bir konu.
Güzel.
Evet. Mesela bizim zamanımızda nasıldı? Şimdi nasıl? Ben mesela söyleyeyim. Bizim zamanımızda, bu arada benim çocukluk arkadaşım İzak da burada. O da arada bir şeyler söyler. Bizim zamanımızda yapacağı bir kere birane yoktu bizde. İlk bir hani İzmir'de Sirena'ydı. Biz de daha 13-14 yaşındaydık. Böyle hiç unutmam, pembe ekosi perdeleri vardı. Böyle açılıp dışarıdan bir açtığı zaman bize merakla bakardık bir hani nasıl bir şey diye.
Belki şey disco misko türü yani 13 yaşında.
Vardı ama 13 yaşta giremiyorduk abi.
Ha, lise, biz yaşıtız seninle.
İşte lise 1'de başladık biz kızlarla tamam, kesişmeye.
Tamam.
Bilmiyorum sende aynı nasıldı bir... Deniz?
Yani kesin
o yaş değişmiyor zaten herhalde, değil
o
mi?
O yaş değişmiyor tabii ya. Daha öncesinde de bir şey oluyor. Sonuçta iletişim, ilişki kurma oluyor ama bunun hani böyle tam kendini bildiğin, karşı tarafın da kendini bildiği benim de lise bir zamanım.
Ya bu annesinin kanındayken bile kesişmiştik birileriyle, boşver.
Bu kadar mı aktif ya?
Yani.
Bak, bak enteresan bir şey. Şimdi bizim Ayça Yunanca ders alıyor, tamam mı? Yunanca'da hep article'lar var, tamam mı? Dişi, erkek ve de nötr. Ne deniyor nötrün Türkçesi? Tarafsız yani.
Tamam.
Tarafsız article'lar var. Mesela Andras erkek demek. O Andras diyorsun. Erkeğin article'ı o. Kadınınki i. İ ineka. Jinekolog da oradan geliyor. İ ineka. Küçük erkek çocuk agori. To agori diyorsun. Nötrle söylüyorsun. Veya küçük kız to koriçi diyorsun. Çünkü
daha bir...
Daha tarafsız çünkü. Daha cinsiyet yok o yaşlarda, anladın mı? Ne oluyor işte lise 1'de falan. Öyle bir bak, evet, değişik bakış açısı. Lise 1'de falan baş. Senin mesela ilk sevginin kaç?
Lise 1'de öyle hatırlıyorum. Kendi okulumdan da.
Okuldan hem de.
Evet, yan sınıftan.
Bir dakika, bu da bir lüks abi. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu ki.
Siz kız erkek ayrı mı?
Tabii ki ayrıydık. Saint Joseph.
Ben de hep karışık okudum.
Ne mutlu size.
Evet öyleydi.
Aynı sınıfta mıydınız kızla?
Yok, o yan sınıftaydı.
Ha, yan yoldan ha?
Aynen. Teneffüslerde buluşurduk.
Ama genelde bu işler aynı sınıftan olmaz zaten.
Evet. Çok gördün mü hani böyle bir şey oluyor, gözün alışıyor. Daha az gördün mü de değeri daha şey gibi. Çünkü sonuçta şöyle söyleyeyim, 6 ya da 7 tane teneffüs var. 10 dakikadan maksimum 1 saat görüyorsun.
Ama zaten. Benim mesela ortaokulda platonik bir tane vardı. O bizim sınıftaydı. Ama platonik kaldı zaten. O hiçbir zaman şeye geçmedi hayatım.
Hiç eyleme geçmedi.
Hayır.
Ya bizim zamanımızda, şimdi bunu tabii paylaşıyorsun. Kim kimi beğeniyor falan falan diye. Bizim yani kanıt istenir daha bizden. Elini tuttun mu abicim? Sen onu söyle.
Öptün mü?
Gerisi.
O ara öpmek de tabii şey genellikle.
Öpmek çok uzak.
Bile öpmek yani.
Öpmek çok. Kol attın mı, elini tuttun mu?
Tabii.
Yazdık sinema. Bir de kol
sinemaya
atmak.
Sinemaya götürdün mü?
He, sinemada kol attın mı? Elini... Kol atmak da ikiye ayrılıyordu. Bir tahtaya mı kol attın, kızın omzuna mı kol attın?
Tabii. Bir elense mi çekti?
Fake mi yaptın yoksa?
Doğru.
Ben mesela hiç unutmam. Pastanede buluşmuştum ben ilk defa. Ortaokul 3 müydü neydi? Şimdi o zaman da benim tabii büyük amcamın kızları vardı. Benden 3-4 yaş büyük. Onlardan da öğüt alıyorum. Aile o. İşte diyor slow dance'a kaldıracaksın. Slow dance'ı erkek yönetir. Sen yöneteceksin falan. Böyle. O, bu arada dersleri de okuyoruz tabii. Biyoloji falan.
O şeydi canım yani.
Ha, kız gittik pastaneye, kız keşkül söyledi, tamam mı? Ben de çok severim keşkül. Benim de canım keşkül. Sırf dominant olma adına ben Spangles olurum. Siyah renk dominant ya. Öyle bir saçmalıklar.
Sevdiğim tatlıdan vazgeçtim.
Bir de en korktuğumuz şey abi, kız randevu verecek herhangi bir yerde, ekilmek. Onun deyimi de vardı. Artık o deyim biraz demode oldu. Ağaç olmak.
Ya, ağaç olmak tabii.
Artık yok, kullanılmıyor değil mi?
Sizde bir de yanılıyorsam düzelt. Şimdi buluşma için bir sözleşiyorsunuz. Ama cep telefonu gibi bir alet olmadığı için tabii kim nerede, neden
yani
geç kaldı.
Yani 15 dakika geç kalabilir. Sen de 10. dakikada gidebilirsin mesela.
Yani evet, biraz öyleymiş. Şimdi tabii geç kaldı mı hemen aranıyor. Nerede kaldın, ne
ya
yapıyorsun?
Ya ben o çok enteresan Deniz. Dün ne olduysa düşündüm. Ya da evvelsi gün yalnızdı. Ya dedim bunlar dedim böyle şey. Biz dedim hani ertesi gün mesela Tony ile buluşacaksın. Bir gün önceden o saati konuşuyorsun ya. Adamın bir işi olabilir. Sen de mesela okuldan döneceksin diye. Haber verme şansı yok.
Değil mi?
Sıfır.
Şimdi bir de nasıl her dakika değişebiliyor. Yani? Bir işin çıkabiliyor. Evet, iptal edebiliyorsun. Yani. Değil mi? O zaman daha zormuş.
Çok da birbirimizi kaybetmezdik ona rağmen. Yani bir şekilde buluşurduk iyi kötü.
İşte evet. Şartlar yüzünden herhalde.
Evet. Herkes sözünde daha fazla duruyormuş.
Herkes sözünde duruyormuş.
Ha, bizde şöyle olur. Bu ağaç olmak o kadar sık oluyor. Kızlar gelmiyordu. Korkuyordu bir de. Kız yani buluşmayı vermiş de. Sonra eve gidiyor, stres oluyor.
Bir düşünüyor.
Bir düşünüyor.
Yanlış mı yaptım, doğru mu yaptım?
Gelmiyorlardı genelde.
Kötü bir his.
Ve ağaç olan diğer arkadaşlar da randevu yerinden geçip uzaktan dalga
tabii
geçiyorlar.
Işte zaten o en büyük korku o.
Ha, en büyük korku o.
Ağaç olmakta.
Ha, bunun üzerine şöyle bir strateji geliştirmiştik o zamanlar. Randevu yerini herkes uzaktan kesiyordu abi.
Nasıl?
Yani uzaktı. Mesela nerede buluşuyorsun? Sevinç'ten mi? Sevinç'ten yaklaşık 250 metre ilerden.
Kız gelirse, hayır,
kız gelirse gidiyordun. Anladın mı? Uzaktan.
Olan kızlar oluyor o zaman tabii.
Hayır, gelirse gidiyorsun sen, koştura koştura.
Peki bir şey söyleyeceğim. Kız da uzaktan kesiyorsa senin gelirse.
İşte o durumda buluşamıyorsun.
Kalıyorsun.
Evet. Kötü. Birbirlerini kesecekler noktayı kesmiş
noktayı
oluyorlar.
Noktayı kesmiş
oluyorlar. Evet, evet. O sadece bir umutlanıp geri dönüyordun. Evet. Sen anlat bakalım şimdi peki. Daha neler yapıyorsun?
Şimdi mi?
Geçen o zamanlar. Mesela o sevgilinden sonra, o okuldakinden sonra. Ne oldu? Nasıl bitti? Çünkü ilk ya, aşkın bitimi de çok trajiktir yani.
Ya tabii. Arkadaş bu hangi sene dedi ilk şey için?
Lise 1.
Adam akıllı dedim. Yani hatırladım. Ha, evet, ya tamam. Ondan öncesi var canım ama ondan yani, öncesi hep böyle bir daha çocuksu geçiyor işte. Tony'nin dediği gibi Yunan mitolojisindeki yani. Daha böyle... dedi yani sıfır etkisiz
sen,
gibi.
Sen bizi Ayman Bahçesi'ne yolladığında tedde miydi?
Aynı kız. Ha,
iyi, tamam.
Aynı kız.
Tamam.
Bahsetti. Okay. Lise tamam. 1 dönemi.
Okay.
Şimdi de, yok onda atacak değilim. Ne oldu Tony? Nasıl bitti?
Çünkü Rod Stewart'ın şarkısı var biliyorsun.
Kız filozof da abi oradan bitti.
Hadi be. Filozof
yok, filozof değildi de şöyle. Aramızdaki çekim bitti diyeyim. Benim açımdan. Öyle sonlandı.
Sen mi bitirdin işi?
Öyle hatırlıyorum.
Hadi ya.
Evet. Biraz çekim kaybolmuştu.
Evet. Değil. Sonra peki?
Sonra başka çekim.
Peki ilk aşkın bu mu diyorsun? İlk aşkın dedikleri zaman ne geliyor aklına?
İlk aşkım dediği zaman aklıma ne geliyor? Karnımın ağrıması geliyor.
Neden?
Aşktan.
Heyecandan.
Heyecandan buluşacağımız zaman çok heyecanlanmam. Bütün gece düşünmem yarın buluşmayı. Bunlar
evet ya.
Böyle şeyler olurdu hakikaten yani.
Olurdu canım, olmaz mı tabii ki.
Evet. Şimdi bu konuda bir şarkı var İtalyanca, Appuntamento diye. Ornella Vanoni söylüyor bu şarkıyı. Çok güzel bir şarkı. Sözlerinde de diyor ki işte ben diyor insanlar arasındayım diyor. Ama üzgünüm diyor. Çünkü emin değil gelip gelmeyeceğinden. Nostaljim var diyor. Seni tekrar görme nostaljim. Bir umudum var içimde ama bir türlü yeşeremiyor. Lütfen diyor çabuk gel diyor. Dayanamıyorum diyor sevgilisine. Gelip gelmeyeceği belli olmayan sevgilisine. Non esisto, non esisto. Var olamıyorum, var olamıyorum. Şu anda hava değişti diyor. Cambiato il tempo sta piovendo. Yağmur başladı diyor.
Bizde de öyle bu arada, hava değişti.
Değişti biraz değil mi? Evet, bulutlar geldi. Diyor ki ama ben buradayım ve bekliyorum diyor. Milletin ne düşüneceği de umurumda değil diyor. Bizim gibi değilmiş yani bu. Ve evet, gitmek doğru. İstemiyorum diyor. İçime bakıyorum ve düşünüyorum diyor. Dışarıda ışıklar, arabalar, vitrinler, yollar, sokaklar. Gölgem yanımda, o da beni terk etmiyor. Artık gelmeyeceğini biliyorum diyor. Umudum ölmeye başladı ve eve gitmek istiyorum. Bir türlü sana verip de almak istemediğin hayatım ellerinin arasında parçalanıp gitti falan filan. Böyle güzel bir romantik yani vermek evet. istiyor. Aslında her buluşmada bir şey vermek istiyoruz değil mi?
Tabii.
Can, ne diyorsun sen bu konuda?
Baba sen çok konuşmak istemiyorsun.
Hayır, niye sen? Konuşmak istemedim? Seni yani her konuştum oğlum.
Evet, her buluşmada duygusal bir şey vermek istiyorsun aslında yani. Bir tek böyle vurkaç muhabbeti değilse değil mi?
Evet, sonuçta evet. Senin bunların üstünden 7 sene geçti. Bizim 47 sene geçti yani. Evet,
biraz silindi hatıralar. Aslında vermeyi teklif ettiğimiz karşı tarafa bir ruh. Yani o ruh çünkü başkası olmadan bir işe yaramıyor.
Tabii.
Çok yalnız. Niye mesela hapis veriyorlar insanlara ceza olarak? Çünkü en büyük ceza bu dünyada. Ayrı kalmak, tek kalmak. Bir tek başına işe yaramayan o ruhu veriyoruz. Vücutta mesela tek başına bir işe yarıyor vücut. Niye? Bir mastürbasyon denilen bir şey var. Ama ruhta o da o yok.
O yok.
O yok. Yani aşkın mastürbasyonu olmaz abi.
Evet. Yalan aşkla kandıramazsın kendini.
Aynen öyle. O zaman bu Appuntamento'yu dinle. Bu arada bu şarkıyı ben nereden tanıdım? Bizim Radyo Karavan'ın dinlenme tesisleri var. Kalamış'ta Güçlü Şahin'in evi. Orada çalıyordu. Bu ne güzel bir şarkı dedim. Üstelik İtalyanca ben bilmiyordum. Bunu dedi, ben çaldım. Onun çünkü böyle çok böyle özgüvenli. Programda çaldığı şeylere çok önem veriyor. Bizim Ayça Yazı Tura gibi çalar ya. O öyle değil. Tek tek seçer hepsini böyle. Ben çaldım dedi. Dedim o zaman müsaaden olacak mı? Ben de çalabilir miyim dedim.
Hadi bakalım.
Tamam dedi, çalabilirsin.
Güçlüye selam.
Evet, tamam. Selam olsun.
Kendisi şu ara Berlin'de gitti. Bu hafta program yapmayacak. Appuntamento.
Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza.
aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Resto ad aspettare, non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai sbriciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Appuntamento, buluşma. Bak şeyden, İngilizce'de appointment.
Evet.
Yani point'ten geliyor. Punto İtalyanca nokta demek. Point, ya yani bir noktada buluşma. İşte buluşuyorsun, bir aşk başlıyor, ondan sonra da bitiyor. Bir kişi bitiriyor genelde. İki kişinin aynı anda bitirdiği daha görmemiş. Ya ama bir de şey oluyor, böyle anlaşıp da ayrıldık falan ama oluyor ya. Ama hikaye normalde hep bir kişi bitirir.
Evet, ben
belki de. Ben bir şey sorayım Deniz'e. Şimdiki bitmeler bizim zamanımızda, yani gider konuşursun ya da kaçardın. Ve şimdi cep telefonu var.
Abi şimdi
telefondan biten ilişkiler tabii, oluyor mu senin tabii, etrafında arkadaşlar?
Ama yok. Zaten. Şimdi bir dakika. Bence şeyden bahsedelim biraz. Terk edilişten.
Tamam işte.
Hiç bırakıldınız mı?
Evet, ben bırakıldım. Hatta benim bırakılmam çok şey oldu ya.
Efsane.
Efsane oldu yani.
Sen hiç bırakıldın mı?
Ben ulaşamadığım oldu. Ya bırakılmışımdır mutlaka ama öyle hani beni acıtacak şey yapacak bir bırakılma olmadı.
Ya hani şöyle dendim ya, bence artık bu ilişki bir arkadaşlığa dönsün. Biz arkadaş olarak daha iyi olabilir.
Yok olmadı ama peşinden 3 sene koştuğum birisinden hiç yüz bulamadım. Onu çok net hatırlıyorum.
3 sene asıldın deni bana.
Ya ama
asıldın. Öyle mi söyledin?
Tabii.
Asıldın.
Asıldın ve koparamadın ha.
Şimdi ben Ankara'daydım o zaman, o İstanbul'daydı. Yani sonuçta 12 ay asılma durumu yoktu. Yazları Arthur'da işte gördükçe mördükçe, bir de 3 ayda orada kalmıyorsun zaten, işte o 1 ay içinde falan. Hani zaten aranan bir yaz şeyiydi. Olmadı mesela, bende öyle bir şey var.
Şimdilerde asılma denmiyor, yazma deniyor.
Yazma.
Ama eğer okuma yazma bilmiyorsan nasıl yazacaksın?
Abi ben beni terk eden kıza çok asılmıştım.
Evet.
En son da elde de.
Bir akıyor makıyor da diyorlar.
Onun için.
Akıyor mu? Ya bunu hiç duymadım. Sarkıyor var da.
Sarkıyor eski canım, o bizim zamanımızda.
Neyse abi elde ettim ama kız İstanbul'da, ben İzmir'deyim. Dedim ki babama, tam üniversite dönemiydi. Ben gideceğim İstanbul'a, beni tutma diyorum. O da yok diyor, gidemezsin bilmem ne.
Ha bu tam deli bu. Bir şekilde. Tam avara aşık ha.
Bir şekilde.
Kızın peşinden gidiyor.
Ben gitme, 5 ay sonra bu iş biter zaten dedim. 3 ay sonra bitti.
Bir şekilde becerdim abi. Gittim İstanbul'a, gittiğimin ilk
çok hayatım. Mu aşık oldun?
Çok aşıktım.
Ama bir de şeyi de karıştırmamak lazım. Şimdi aşk mı yoksa bak bir de şu var erkek arasında. Karşı taraf çok yüz vermiyor. Biraz veriyor ama hissediyorsun ki kızı tam da ele geçirme evet. Yani ele geçirmemişin evet. Demeyeyim de tam doğru seni
aslında.
Beğenmiyor.
Doğru aslında.
İşte sen onu aşk doğru. Zannediyorsun. Halbuki değil.
Doğru doğru aynen öyle bir şeydi aslında. Kız daha böyle çekingen davranıyordu. Ben daha çok böyle diye giderdim kıza. Neyse abi gittim İstanbul'a. Bir ay geçti biz ayrıldık. Benim İstanbul'a gittiğimde kaldım yani.
Kız şutladı mı seni?
Yani şutladı demeyelim de şöyle bir şey oldu.
Şutladı, inceltmeye çalışma.
Hayır hayır doğru doğru şutladı yani, ama şöyle bir şey oldu.
Şutlama incelmez.
Şutlama incelmez. Çok doğru ama şöyle bir şey oldu. Biz farklı insanlar olduğumuzu kavradık abi. Ben öyle daha ya. Doğrusu öyle onu kavradım.
Bence kız senden farklı olduğunu
ilk başta, kavradı. İlk başta kız istemedi zaten. Hani dedi ki
nasıl ekonomik farklılık mı bu? Ne bu?
Yok ekonomik değil, kafa yapısı ya bence. Kafa yapısı olarak daha farklı iki insanlar.
Yani senden daha mı moderndi o? Olamaz böyle bir şey.
Daha modern de değil ya.
İzmirli miydi o?
İzmirliydi. İzmir'de aslında İstanbul'da doğmuş. İzmir'de yaşadı bir dönem. Biz İzmir'de tanıştık. Sonra o İstanbul'a gideceği dönem bizim bir şeyimiz başladı.
Ama nerede farklıydınız anlamadım ki yani. Hayat görüşün ne?
Hayat görüşü olarak.
Mütasip miydi o?
Abi bunu tam bilmiyorum o kelimeyi. Yani.
Mütasip demek muhafazakar. Tutucu. Ha,
tutucu tamam, demek.
Şimdi biliyorum.
Tutucu ama şey anlamı, karakter anlamında yani.
Evet öyleydi. Daha tutucuydu.
Ve seni çok şey gördü yani, tehlikeli ve hoppa bir çocuk gibi gördü. Elde yani. Tutması zor, yakışıklı.
Yok hayır.
Çünkü Deniz'i siz görmüyorsunuz, bayağı yakışıklı bir olan.
Kızın ilgi duyduğu şeylerle Deniz'in ilgi duyduğu şeyler farklıydı Tony'cim.
Yani ya ne demek abi ilgi ya?
Çok negatif biliyordum.
Bir kızdı. Çok negatif bir kızdı.
Mesela abi ben bir kızdan hoşlanıyorsam o kelebek koleksiyonu da yapsa benim ilgimi çeker yani. Ne demek farklı? Aynı şeylerden mi hoşlanmak
şöyle,
lazım?
O konuda onu söylüyordum sana. Kız çok negatifti Tony. Hani ben bir şey yapmak isterdim ya ama burun kıvırırdı. Ya mesela iki yol var. Ben diyorum ki sağ gidiyoruz. Yanlış yol çıkıyor. Biz yarım saat, bir saat söyleniyor bana. Niye böyle oldu da niye şöyle ben sana dedim de bilmem ne. Ya böyle farklılıklarımız vardı. Ben negatifliği çok sevmeyen bir insanım.
Ha. Daha çok gülüyor. Peki sen kızı fizikman beğeniyordun
evet,
o zaman. Fizikman çok iyiydi beğeniyor. Herhalde.
Evet çok iyiydi.
Nasıl çok iyi? Biraz tarif et.
İşte sarışındı, mavi gözlüydü. İnce bir kızdı. Yalnız bunu şu anki kız arkadaşım dinliyorsa beni yakıyorsun.
Yok bak, yok dinlemez dinlemez.
Yaptım. Eniyet olmuş da çok güzel.
O da güzel.
Ne olacak yani? Allah Allah.
Evet. Sonunda diyorsun şutu yedim. Üzüldün
evet,
mü peki?
Üzüldüm. Sonra ama biraz kendimi tatmin ettim. Dedi ki ben hatamı anladım. Senin değerini anladım. Falan dedi. İyi dedim. Hadi anladıysan görelim, deneyelim. Böyle bir iki hafta denemeye çalıştık. Sonra ben dedim ki maalesef yani farklı dünyaların insanıyız. Türk filmi gibi oldu ama.
Denediğiniz şeyi anlamadım.
Şöyle yani tekrar başlayalım. Bakalım ne oluyor? Anlaşabiliyor muyuz? Hala farklılıklarımız, senin negatifliğin devam ediyor mu? Benim sana uyum sağlayabiliyor muyum? Sağlayamıyor muyum? Sağlayamadım sonuç olarak.
Tekrar bir deneyelim yaptınız.
Evet
yani
bir
olmadı.
Deneyelim oldu olmadı.
Sonunda uyum bize sağlandı tabii.
Tabii.
İstanbul'da iki senesi arkadaşın.
Sen paraları...
Gümbür tabii.
Denemeleri yani, sen ödedin yani.
Sonunda...
Peki sen anlat bakalım biraz. Bir şutlanma hikayen var mı?
Şutlanma dediğim
öyle ha, hatırladığım... Asılıp koparamadın.
Şey yapan yok. Bizde öbürü var. Biz hiç yani... Sağa sola da gidemedik yani.
Ben de bak benim ilk girişim bu aşk hayatına bayağı bir travmalı oldu. Ben anlatacağım sonra sen anlat ama önce.
Aa güzel.
Anladım. Ben anlattım işte abi 3 sene diyorum koştum peşinden.
O kadar ama... mı abi 3 sene koştum olmadı bu kadar mı?
Neyini anlatayım?
Abi o çabanı anlatsana nasıl yaptın neler yaptın gidip evinin altında bekledin mi?
Ev abi yazlık zaten ufacık site gidiyorduk tabii önünden geçiyorduk. Tabii ya tabii dedim ya İstanbul'da ben Ankara'da diye daha lisedeyiz. Öyle şey değil öyle.
Ronta yatıyor muydun?
Rondi zaten bütün gün plajda görüyorsun. 3 metre, 5 metre. Rondi'nin kısaltılmış.
Rondi'nin kısaltılmış. Yani uzaktan böyle bakacaksın. Geliyor mu, gidiyor mu falan.
Tabii canım, onlar oluyordu orada yazdıkta zaten. Anlat be abi. Yani akşam hangi nereye gidiyor.
Sen söyledikçe
anlatıyorsun. İşte disco vardı bizim Arthur'da. Dinleyici varsa Arthur'dan bilir. İşte oraya gitti mi? İşte güneş batımına gidilirdi. İşte orada mı, morda mı? Şimdi cep telefonu da yok ki o zaman, işte hep söylüyorum aynı problem. Yani arkadaşın orada, o dese ki abi geldi gel buraya, öyle bir şey de yok. Ben bir de çok spor yapardım tabii. Hani orada basket oynardık biz o saatlerde, futbol oynardık. Hani gidebiliyorduk, gidemiyorduk ama bir bayağı koşturdu beni.
Uğraştırdı.
Olmadı tabii şimdi. Olmadı. Bir daha da görmedim zaten o üçüncü seneden sonra. O bir gelmedi gitmedi, sonra ben oraya gitmemeye başladım.
Evet.
Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim abi.
Ben bilemem.
Benimki işte, ben ilk lise 1'de San Jose'ye gittim, İstanbul'a. O sırada o yaz kız kardeşim Amerikan Kız Koleji'ni kazandı diye babam hemen Amerikan Kız Koleji'nin yanındaki evi kiraladı. Kız çocuğu yani okula yürüyerek gitsin. Ama bende büyük travma. Alsancak'tan Hatay'a taşın. Of. Korkunç büyük bir travma.
Ama mevlanın içine düşmüşüm bir taraftan da.
Abi yok, bütün arkadaşlarım Alsancak'ta. Diyorlar ki bir yemek yiyip sonra tekrar çıkalım sokağa. Ben o sırada eve gidip Hatay'dan tekrar oraya dönüyorum. İmkansız. Rezalet. Çok büyük acı çektim o yüzden. Orada işte ne yapayım? Balkonda takılırken karşıdaki balkonda kızla biz bol bol kesik atıyorduk. Ufak tefek bir şeydi. En üst katta oturuyordu, çatı katında. Ve de benden şeydi, daha aktifti. Ben daha böyle romantik, daha şey, çekingen bir tiptim o zamanlar. Şimdi mesela
o seni gözleriyle
radyodan tanıyanlar tanıyamaz beni o zaman. Çok çekingendim. Ve bir kesiş akşamlara kadar ne oldu? Sonunda kız faaliyete geçti. Bizim evin önünden geçerek bakkala gidiyorum diye bağırdı. Hani sen de bakkalın önüne gel.
Süpermiş.
Yani süper. Bize gittik bakkalın önüne, tanıştık manıştık falan bilmem ne. Hadi sinemaya gidelim, sen bize gel falan. Ben böyle şey, taş kesiyorum onunla buluştuğum zaman. Hiçbir şey, yani şey yok. Bir de istemiyorum da hani böyle duygusal, romantik bir adamım ve de kızı kullanmak istemiyorum, anladın mı?
Oha.
Hiç faaliyetim yok yani.
Gerçekten romantik.
Şövalye. Ondan sonra okul başladı işte. Yatılı okula gittik İstanbul'a. Etütlerde var. Etütlerde ne yapıyorsun? İşte biraz ders yapıyorsun, sonra muhabbete başlıyorsun. Yanımda da bir çocuk var. Ona anlatıyorum bütün bu olanları. Oğlum diyor, kıza şöyle yapma. Yapmadım abi, ben onu kullanmak istemiyorum falan. Oğlum böyle yapmadım. Yapmadım abi falan. Neyse, bu çocuk sonunda İstanbulluydu. Adı da Yiğit'ti. Sömestrede bize kalmaya geldi abi. Yakışıklı bir olandı, futbolcu falan. Ben bununla tanıştırdım.
Vallahi, o mu götürdü?
Sinemaya gittik. Bir geldim abi sinemada. Bir baktı, buna el ele tutuşmuşlar. Düşünsene abi muhabbeti. Ne kadar
kötü. Sen yolu açmışsın zaten. Abi anlatıp da evet, abi. Adama direkt yürü demiş evet, zaten. Abi.
Evet evet.
O da ayıp etmiş ama.
Ne yapalım?
Sen o Akıyo'yu ben nerede duydum biliyor musun? Demin yok dedin. Ya vapurdaydım ya şeyde, yani toplu bir yerde bir kız arkadaşını anlatıyordu. Abi nasıl Akıyo bana bilmem ne diyor. Ben de oradan biliyorum onu.
Ya bu beni güldürüyor Akıyo ama. Hani böyle
şey, abi kıza soracağım onu. Deli gibi. Herif devamlı Akıyo bana bir mesajlar, bir telefonlar falan diyor. Ben de orada duydum.
Komik gelmiyor mu sana da?
O zaten yani. Dedi ya.
Hani böyle Akıyo bana falan diye.
Akıyo'yu ben ilk defa duydum burada.
Ya ben de duyuyorum ama hani hep gülesim geliyor duyduğumda.
Ben de kulak misafiri oldum. Ya bir yerde hamburger yiyordum. Böyle yanımda bir yerde oturuyorlardı. O anlatıyor hararetli kız arkadaşına. O da şahit olur.
Hey Zak, seni de biraz konuk alalım abi. Sen ne diyorsun bu kız erkek ilişkilerinde?
Merhabalar.
Ne diyorsun Zak? Biraz anlat. Chicas. Zak çünkü İspanyolca konuştuğu için, Zak Yahudi bir arkadaş.
İzak,
bakmayın Yahudi olduğuna.
Bakalım ne patlatacak.
Yahudi olduğuna bakmayın. Ediyorum. İyi çocuktu. Bu ama müzmin bekardı bu. Bu felaket bir adamdı.
44 Sen yaşıma kadar evlenmedim.
44 yaşına kadar evlenmemek ne demek ya?
Düşünmedim hiçbir zaman hani.
Niye düşünmedin? İdare ediyordun.
Rahat bir hayat vardı.
Değil mi?
Kızlar iyiydi, güzeldi.
Bana tavsiyelerin var mı peki abi?
Yok, ben bunu herkese tavsiye etmiyorum. Çünkü bu karakterle ilgili bir şey.
Öyle diyorsun.
Ben yalnız kalmayı çok seviyordum. Gürültü patırdı sevmiyordum evde. O yüzden genelde hep yalnız takıldık.
Bir de sen tabii bekardın, araban vardı, evin vardı. Güzel bir damat adayıydın değil mi? O umutla çok mu karşı taraftan çok şey buldun mu yani?
Genelde çünkü kadınlar belli bir yaştan sonra evlenmek istiyorlar.
Tabii.
Sonra Yahudilerde bir laf vardır, ben bunu söyleyeyim. Bu mal fazla elde tutmaya gelmez.
Hadi ya.
Kadınların abi çabuk evlenmesi lazım.
Erkekler bekleyebilir mi?
Erkekler abi. Bekleyebilir ya. Erkekler 50 yaşına kadar erkektir.
Sonra?
50 yaşından sonra da erkek.
Eyvah, biz 50'yi geçtik İzak, ne yapıyorsun?
Bakıyorum bir şey.
Bak bizi, canla bizi mahvettin şimdi bu laftan sonra.
Neyse.
Evet. Evet, işte böyle. Böyle bir program olacak işte. Biraz kahve ağzıyla karı kız konuşacağız.
Akacağız biraz.
Biraz akacağız, biraz ay spor Allah, konuşacağız.
Deniz yani.
Böyle bir program olacak sayın dinleyiciler. Her hafta arşive de koymaya başlayacağız.
Evet.
Okey, bu kadar. Şimdilik bu kadar.
Öpüyoruz sizleri.
Herkese iyi haftalar.
Bay bay.
Kendinize iyi bakın.
Bay bay.